أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu şeytan işi pisliklerdir. Tabii bu şeytan işi pislikler ifadesi bize ait değil. Kur'an-ı Kerim'e aittir. Allah-u Teala Maide suresinin 90. ayetinde şöyle diyor: Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezlam ricsun min amelis şeytan. Ey müminler diyor, yani şurası kesin diyor. İçki, uyuşturucu çeşitleri, kumar çeşitleri, sunaklar ve piyango, şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan uzak durun ki umudunuza kavuşasınız. Şeytan işi pislikler neymiş? Birisi içki. Ondan sonra ikincisi kumar. Üçüncüsü işte ibadet için sunaklar, yapılan sunaklar. İşte mesela falan kabrin başındaki şu kurbanı kes, bu kurbanı kes meselesi de şu hala devam ediyor. Ondan sonra bir de piyango meselesi var. Bütün bunlar şeytan işi pisliklerdir diyor Allah. Onlardan uzak kalın ki hedefinize ulaşabilirsiniz. Bakın mesela, yani içki içmeyin demiyor. Kumar oynamayın demiyor. İşte sunaklarda hayvan kesmeyin demiyor. Ya da işte bu piyangoya girmeyin demiyor. Onlardan uzak kalın diyor. Şimdi şu yasaktır demek daha ağır, yoksa şundan uzak dur demek mi daha ağır bir şeydir? Araya mesafe koyacaksın, yaklaşmayacaksın. Uzak kalın dediğine göre, mesela diyelim ki içki var. O içki uzak kalın emri varsa, şimdi ben arkadaşlarımıza hep soruyorum sizin adınıza, böyle bir sohbet şeklinde olsun ki kolay anlaşılsın. Mesela uzak kalın emri içkinin üretimine müsaade eder mi?
Etmez.
O zaman uzak kalınmış olmaz değil mi? Peki içkinin taşınmasına müsaade eder mi?
Etmez.
Ona da yetmez. Peki satılmasına? Ona da yetmez değil mi? Çünkü satıyorsan uzak kalmayacaksın. Taşıyıcılık yapıyorsan uzak kalamazsın. Tamam, ben içmiyorum ki, doğru içmiyorsun, ama Allah'ın emri içme değil. İşte ben kumar, yani ne olacak yani, işte şunu yapsak, bunu yapsak, biz işte bir yılbaşında bir piyango bileti alıyoruz, ne olacak mesela? Bakıyorsunuz ki piyangocunun önünde sen mi göstermiştin? Dünya kadar şey yapmışlar, kuyruğa girmişler idi senin gösterdiğin resimde. Onların içerisinde böyle dışarıdan baktın mı dört dörtlük Müslüman tabii, tabii. Dediğiniz.
Yani hiçbiri onların kendilerini, hepsi Müslüman olarak tarif ediyor. Ama işte belli dönemlerde sıraya girip kumar oynamak, yani işte piyango almak için sıraya giriyorlar. Hatta birbirlerini izliyorlar. Sabah erken gidiyorlar. Orada işte bir an evvel alabilmek için, işte belli sayılardan alabilmek için. Garip bir şey yani. Öyle bir adet oluşmuş.
Şimdi onlardan uzak durun ki diyor, belki hedefinize ulaşabilirsiniz diyor. Peki şeytan işi pislikler. Bunların hepsi şeytan işi pislikler. Diyor ki Allah-u Teala اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْلِ وَالْمَيْسِرِ. Şeytanın istediği sadece şu: İçki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin yerleştirsin. Birbirinize düşman olasınız. Ondan sonra başka, ve yasuddekum an zikrillahi, Allah'ın zikrinden sizi engellesin. Yani Kur'an okuyamazsınız, namaz kılamazsınız. Zaten biliyorsunuz Nisa suresinin 43. ayetinde ne diyor Allah? Ya eyyühellezine amenu la takrabus salate ve entum sukara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın çünkü ne zamana kadar? Hatta ta'lemu ma tekulun. Ne dediğinizi bilene kadar. Bu ne demek? Siz namaz kılarken ne okuduğunuzu bilmek zorundasınız. Yoksa işte sarhoş gibi yani bir bilmeden şey yapmıyorsun. Onun içeriğini, manasını kavramamız lazım. Zikir olması için manayı kafaya yerleştirmek gerekiyor. Şimdi ve anis salah ve salattan sizi uzaklaştırmak için bu salat kelimesi çok kapsamlı bir şeydir. Yani kişinin arkasında olması gereken görev demektir. Sürekli arkasında olması gereken. Sürekli arkasında en çok her müminin her gün mutlaka 5 kere yapması gereken tek şey, tek ibadetin adı da salattır. Gün sabahleyin kalkıyorsun, ilk yaptığın o. Akşam yatmadan önce yaptığın o, günün ortasında yaptığın o, güneş batmadan önce yaptığın o, battıktan sonra yaptığın ibadet o. Başka öyle bir ibadet olmaz. Sürekli arkasında olacaksın. Bir de Allah-u Teala İsa suresinin 103. ayetinde diyor ki namaz vakitte sınırlı bir görevdir. Dolayısıyla namazın kazası olur mu? Şimdi sizin adınıza bu iki arkadaşımıza soralım. Mümkün mü namazın? Hiç Muhammed Aleyhisselam zamanında böyle bir şey var mıydı? Namazın kazası diye bir şey yok. Yani sadece ne zaman kaza edilebilir?
Unutma ya da uyku durumu.
Ha? Unutma, insan unutmamak mümkün mü ya? Yani insan unutkan bir varlıktır, unutursun. Uyuyakaldığın zaman ne olup bittiğini bilemiyorsun ki. Ölü gibi oluyorsun. O zaman Nebimiz ne diyor? Uyuyan?
Uykuda ve unutmada kusur olmaz. Kusur bir sonraki namaz vakti girene kadar o namazı kılmamakta olur.
Ve de bir uygulama var. Beni Mustalik gazetesinden gelirken yani bir an önce Medine'ye gelmek istiyorlar. Çünkü biliyorsunuz bir şeyde Abdullah bin Übey bin Selul ne yapmıştı? Ayşe validemize iftira organize etmişti. Hatta o savaş sırasında da pislikler çıkarmaya çalışmıştı. Muhammed Aleyhisselam da bir an önce ordu Medine'ye dönsün diye gece şey yapmıştı. Sonra gece namazını kıldı. Bilal Habeşi yani sen şurada bekle de biz birazcık uyuyalım sabaha doğru ama bizi sabah namazına kaldır. Bilal Habeşi uyumuş. İnsan uykuya geçtiğinin farkına varamıyor ki.
Hatta hocam galiba Muhammed Aleyhisselam şöyle bir ifadesi vardı. Ruhumuzu alan tekrar geri vermemiş. Biz ne yapalım diyor şeyle uyuyakalmasıyla alakalı. Çok güzel bir ifade. Gerçekten. Tam da o Zümer suresindeki ayete de çok güzel bir ifade.
Bunu söyledim bari biraz da izah etmeyeyim. Millet anlasın.
Şimdi bu hocamın anlattığı olayda Muhammed Aleyhisselam ve etrafındakiler üzülüyorlar namazı kılamadık. Muhammed Aleyhisselam da onları teskin etmek anlamında ve tabii Kur'an'daki Zümer suresindeki 52-53 olacak oralarda. Ayete de uygun bir şekilde 42 miydi hocam? Orada diyor ki Muhammed Aleyhisselam cevaben ruhumuzu alan geri vermemiş. Biz ne yapabiliriz? Yani yapacak bir şey yok. Dolayısıyla uyuyakalmışız. O ayette de Allah-u Teala insanlar uykuya daldıklarında ruhlarını alır, öldüğüne hükmettiğini tutar ve eceli gelmemiş olanları da tekrar vücuda geri gönderir şeklinde ifadeler var. O ayetten ilhamla Muhammed Aleyhisselam çok uygun bir şey söylüyor Kur'an'da.
Hakikaten çok güzel bir rivayet. O rivayette şey de var mesela, dikkat çekici bir başka husus. Muhammed Aleyhisselam güneş doğduktan sonra sabah namazını kıldırıyor cemaat. Sahabe böyle bir şey hayatında hiç görmemiş olsa gerek ki orada da dedikodular başlıyor yürürlerken, orada ilerlerken. Ya diyorlar böyle şey olur mu? Yani güneş doğdu, gün ağardı, biz sabah namazı kıldık falan. Hayatlarında hiç böyle bir şey görmemişler. O da çok ilginç. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'ın kulağına gelince o durduruyor orduyu. Başına geçiyor diyor ki ben senin için bir örnek değil miyim diyor. Ne yapabilirdik yani? Uyuyakalmışız diyor. Kusur bunda değil diyor. Kusur bu namazı öğle namazı girene kadar kılmasaydık o zaman olurdu diyor. Dolayısıyla böyle bir namazın kazaya kalması şu bu yaşanmış bir tecrübe değil demek ki toplu halde ki kafalarında böyle bir şey yok. İlk yaşadıkları bu tecrübeyi şey yapamıyorlar bir türlü oturtamıyorlar yani. Bu da bize namazın kazasının olmadığını böyle bir kavramın böyle bir mefhumun olmadığını gösteriyor.
Tabii Muhammed Aleyhisselam uygulamasıyla da görüyoruz.
Yani kaza dediğimiz şeyin hiçbir uygulaması yok Muhammed Aleyhisselam ve ashabın şeyinde hayatında demek.
Yani namazın kazası zaten olmaz yani mümkün değil. Evet. Yani ayetler son derece açık. Zaten kaza kelimesi de saptırılmış. Evet, kaza evet. Demek bir şeyi vaktinde yapmak demektir.
Eda demektir.
Yani bizim eda dediğim şeydir. Evet, şimdi bu salat kelimesinden hareketle şey yaptık. Yani ne olursa olsun bak uyuyakalsam bile ne yapacaksın? Az önce Fatih Hoca açıkladı. Tamam, Muhammed Aleyhisselam benim ustalık gazetesinden gelirken şey yapıyor, Bilal Habeşi'yi biz birazcık uyuyalım diyor, sabah yaklaşmış. Uyuyorlar, ne oldu diyor, sizin başınıza gelin, benim başıma da geldi, uyumuşum, farkında değilim diyor. Gerçekten ben şimdi bu tür şey ayetleri okuduğum zaman aklıma geliyor. Bir keresinde Ramazan'da şu vakfımızın bitişiğinde Tuğba Kız Kur'an kursu vardı, orada talebelere bir ders veriyordum, müftülükten geldim, İstanbul Müftülüğü'nde. Ve o kadar yoğundum ki yani hiç dinlenme vaktim olmuyordu. Talebelere ders anlatırken ayakta uyudum ve rüya gördüm ama hiçbir talebe anlamadı. Yani bu ne enteresan bir olay yani insan yürüyorum ama uyumuşum. Yani insanın elinde değil ki uyumak. Unutmak da insanın elinde değil. Nedir? Demek ki isteyerek namazın kazası olmaz. İşte Muhammed Aleyhisselam da orada uyumuş. Diyor. İkinci namaz vaktine kadar kılmazsan asıl suç orada başlar. Evet şimdi neyse diyor ki Allahü Teala fehelentum muntehun vazgeçsiniz mi ondan diyor.
Çünkü yukarıda iman edenler diye başlamıştım.
Ya, iman edenler. Şimdi peki bitirdim. Vazgeçtiniz mi ne demek? Demek onların için içki içenler varmış.
Zaten ayet iman edenler diye başlayıp bunlar şeytan işi pisliklerdir diyor.
Tabii. Müntehun dediğine göre içenler varmış. Bıraktınız mı onu? Tamam. Bırakın demiş oluyor. Şimdi mesela içki ne demek? Affeder bak hep içki dedik. Biz alışmışız ya içki. Aslında bu içki değil. İnnemel hamuru diyor. Ben alışkanlık öyle acayip ki farkına varmadan konuşuyorsunuz. Gerçi bu meallerde içki diye geçiyor da sadece bizim meallerde bizim mealde öyle geçmiyor. Bak şimdi şuradan bakayım. Evet. Bak uyuşturucu çeşitleri. İçki tire uyuşturucu çeşitleri. O doğru. Çünkü neden? Hamr kelimesinin Arap dilindeki karşılığı ma yuhamirul akle. Aklı örten şeydir. Aklı örten sadece içki mi? Bütün uyuşturucular öyle. Bütün uyuşturucular öyle. Şimdi bu bunun Arap dilindeki anlamını esas almayanlar, geleneksel işte bu içki falan diyenler ya şey uyuşturucu haram değildir diye bu uyuşturucu kullanıyorlar yani. Birçok yerde bunu yapıyorlar. Uyuşturucu haram değildir diyorlar. Peki Allahü Teala hamr demiş. Bakın bu ayet. Şimdi birçok kimse diyor ki siz hadis inkarcısınız. Tam az önce Fatih Hoca anlattı. Erdem Hoca da anlattı Resulullah'ın konulardaki görüşlerini. Ya mesele Muhammed Aleyhisselam'ın sözünün delil alıp alamaması değil. Onun sözleri Kur'an'dan çıkardığı hikmetlerdir ama bir sürü yanlışlar Muhammed Aleyhisselam'dan sonra uydurularak ona mal edilmiş. Biz bunları ayıklayabilmek için mecburen Kur'an'a bakıyoruz. Yoksa onun Kur'an okuduğunuz zaman onun sözleri son derece açıklayıcı oluyor. Mesela içkiyle ilgili ne diyor? Az önce Fatih Hoca ilgili hadisleri bana okuyordu. Şimdi size de söylesin.
Evet, her sarhoşluk veren hamrdır, her hamr da haramdır diyor.
Sarhoşluk veren her şey hamrdır diyor. Bu Arap diline birebir uyuyor.
Mealin dipnotunda var hocam, kaynağı da var.
Ya, mealin dipnotunda da var, doğru.
Kaynağı var.
Kaynağı da var. Bak, diyor ki her sarhoşluk veren hamrdır. Sarhoşluk veren her şey ne diyor? Haramdır diyor. E tamam, içki demiyor ki. İçki de onun bir parçası. Uyuşturucular da onun içerisine giriyor. Sadece içki değil yani. Onun için işte bugün bir sürü bağımlılıklar var. İçki bağımlılığı var, uyuşturucu bağımlılığı var ve kumar bağımlılığı var değil mi?
O yüzden Allah-u Teala da mesela müskir ifadesini kullanmıyor. Hamr ifadesini kullanıyor. Yani aklı örten bu ister içerek sarhoş olun, ister başka şekillerde işte alarak vücudunuza sarhoş olun. Aklınızı örten her şey için bu ifade kullanılıyor.
Mesela şimdi Farsça'da, mesela biz Türkçe'de sarhoş eden kelimesini kullanırız. Bu Türkçe bir kelime değildir, Farsçadır. Yani. Ser baş demektir, ser. Hoş da böyle hani...
Kafası iyi.
Kafam iyi derler, evet. Evet. Yani ne oluyor? Yani o da o kelime de yanlış değil ama şimdi bunlara yaklaşırken eğer insanlar Allah'ın ayetlerini kendilerine uydurmak ister de kendileri ayetlere uymazsa o zaman orada oyunlar oynarlar. Şimdi öyle inanılmaz oyunlar oynanmıştır ki içkide hakikaten inanmak mümkün değil. Mesela hamr kelimesine sözlük manasına %100 ters. Ayetteki anlamı ters. Muhammed Aleyhisselam'ın sözü hadislerine %100 ters olmasına rağmen demişlerdir ki yaş üzüm suyunun fermantasyonu ile elde edilen şeydir hamr. Yani taze üzüm suyu. Kuru üzüm suyu değil.
Mekke'de ve Medine'de bolca bulunuyorlar.
Hayır, sözlüklerde şeyi de yazıyorlar.
Yok yok, Taif'te üzüm var, geliyorlar. Geliyor
hurmayla yapıldığını falan sözlükler söylüyorlar, onu da söylüyorlar.
Ya hayır, Kur'an'da diyor.
Tabii tabii, o da var.
Yani şeyde neydi, hangi ayette?
Arsiru. Şey mi diyorsun? Sıkma.
Yok şeyde tettehidûne
minhû sekeren ve rizkan hasen.
Yani Kur'an'da da Allah-u Teala bunu net olarak şey, anlatıyor.
Hurma da var orada, evet evet.
Ve min temeratin nehili vel a'nab, yani hurma ve üzüm ürünlerinden diyor. Ürünler dediğiniz zaman bunun kurusu yaşı olmaz.
67. ayet. Nahil suresi 67.
Ayet. Evet. Ve min semaratin nakhil vel anab tettehidun minhu sekeran. Siz ondan sarhoş edici şeyler yapıyorsunuz. Evet. Peki siz bak, mezhepler hepsi de Kur'an'da asıl olan şeydir. Taze üzüm suyundan yapılan içkidir derler. Yani bugün ona şarap deniyor değil mi? Şaraptır derler. Peki öbürleri? Öbürleri de işte buna kıyasla ortaya konmuştur derler. Ya siz bunu nasıl söylüyorsunuz? Bak Allah ne diyor? Bak şeyin üzüm ve hurma ürünlerinden diyor. Kuru üzüm, kuru hurma, hurma ürünü değil mi? Arkasından yani bunu da her zaman aslında hiç söylemek istemiyorum ama mecburen söylüyoruz. Çünkü İslam'la ilgisi kalmamış olan bir İslam alemiyle yüz yüzeyiz. Şimdi şey de işte bu taze üzüm suyundan yapılmış olan içkinin bir damlası bile haramdır. Tamam. Çünkü yaklaşmayın diyor. Peki nasıl oluyor da asırlarca İslam aleminin başı olmuş olan Osmanlı'da, Türkiye'de rakı milli içki oluyor. Nasıl oluyor? Çünkü rakı taze üzüm suyundan yapılmaz, kuru üzümden yapılır. Ve de şey yapar. Tabii taze üzüm suyundan yapılan en fazla 15 dereceye kadar çıkar ama o 63 dereceye kadar çıkar rakının şeyi, sarhoş edici özelliği. Ne derler? Sarhoş ediciler de bu şey, taze üzüm suyu dışındakiler sarhoş edene kadar içebilirsiniz. Sarhoş olunca haram olur. Peki sarhoşluk ne? Hanefilerde mesela sarhoşluk kadını erkekten, yeri gökten ayıramayacak hale gelen. Hiç öyle bir sarhoş gördünüz mü şimdiye kadar? Ben hiç duymadım da görmedim de ya.
Alkolden kör olması lazım o zaman.
Peki onlar niye biliyor musunuz? Çünkü yöneticiler içki içmek istiyorlar. Fetva tamam, emrin olur. Emrin olur ne demek? Bugün aynı şey devam ediyor. İşte bu 1985'te Türkiye'de finans kurumları kuruldu. İlk şeylerden, danışmanlardan birisi de benim. İlk danışman olanlardan. İşte 85'te bir toplantı yapıldı Taksim'de. İslam aleminin en meşhur alimlerinden Mustafa Zerka ve diğerleri geldi. Mustafa Zerka 3 gün konuştu. Faize fetva vermek için. Ne bir ayet okudu, ne bir tane hadis. Şafii ve Hanbeli mezheplerinin görüşlerini okudu. Onları da saptırdı. Yani Şafii'lerin görüşlerini de saptırdı. Saptırmak için 3 gün uğraştı, kolay değil. Ondan sonra efendim işte kar kaybı adıyla faiz almalarına fetva verdi. Ben de tabii orada cevabını verdim. Önce herkes onun yanında yer aldı, iki kişi hariç. Ben de konuşunca herkes ayrıldı, iki kişi kaldı yanında. Sonradan tekrar onun etrafında toplaştılar. Kabul etmeyenleri devre dışı bıraktılar. Ama hala o bir fetva olarak devam ediyor. Çünkü hesaplarına geliyor şeyler. Faizi adı altında yemek isteyenlerin hesaplarına geliyor. Ve gene çok iyi biliyorsunuz, zinayı da mezheplerin %100'ü helal kılmıştır. Nasıl? Cariyelerle ilişki. Esir kadınları yatağa atıyorsun, sayı sınırı yok. Nereden çıkıyorsunuz? İlgili ayetlerin tamamının anlamını bozarak yapmıştır. Dolayısıyla bizim çok dikkatli olma mecburiyetimiz var bu konularda. Neyse, fazla şey yapmayalım. Bir de başka hangi ayet vardı?
Hocam Bakara Suresi'nin 218.
219. Ne diyor orada Allah?
Orada da yes'elunike anil hamri vel meysir, yani sana hamr, uyuşturucu madde, yani sarhoşluk veren madde ve meysiri, yani kumarı soruyorlar. Kul fihima ithun kebirun, de ki onların ikisinde de büyük bir günah vardır ve menafiül innas, ve insanlar için de bazı menfaatler vardır. Ve ithmuhuma min ekberu min nef'ima, ancak günahı, o ikisinin günahı faydasından daha büyüktür, buyuruyor Rabbimiz. Şimdi bu son dönemde bir de o meclis üzerinde de durmamız lazım hocam biraz. Ya, bu son dönemde
da bir şey var. Buna dikkat çekelim. Şimdi Allahü Teala diyor ki sana içki ve kumarı soruyorlar. Diyor ki her ikisinde de büyük bir günah vardır. Büyük günah ne işte, tamam. Günah, büyük günah. Sıradan bir günah değil yani. Ama bazı menfaatler de vardır. Şimdi şeyde de, kumarda da bazı menfaatler vardır. Birazcık menfaat olmazsa zaten haram olmaz ki. Siz nerede görüyorsunuz üç katlık binanın tepesinden aşağıya atlamak haramdır diye bir şey var mı? Kimse atlamaz ki. Ama insanlar mesela şöyle diyenler vardı. Ya fetva da veriyorlar. Ya tamam ben şimdi az bir şey içiyorum, vücuduma faydası var. Olur, faydası olur tabii. Ama içmeyeceksin, uzak duracaksın. E kumarın faydası var mı? Tabii ki var. Kumarhane kuruyorlar, millet para getiriyor dışarıdan. Dünya kadar paralar geliyor. O ondan şey o bölge şey yapıyor. Ondan sonra devletler bir de şey çıkardı biliyorsunuz. İşte yasal kumarhane, yasal olmayan kaçak kumarhane. Ya kardeşim bu ne ya? Ne demek yani? Yok ya, yasak içki şey ne diyorlar?
Kaçak içki.
Ha kaçak içki. Şey bir de kendileri müsaade et. Yani kendileri ürettikleri zaman tamam. Ama adam birisi kendi evinde üretirse o kaçak.
Devlet oynatırsa piyangoda sorun yok.
Ha devlet şey yap. E piyangoyu devlet yapmıyor mu?
Faizde de öyle. Faizde de varsa aynı. Orada da sorun yok. Ama vatandaş yaparsa tefeci.
Tabii. Faiz mi dedin?
Evet.
Bak şimdi o zaman faizi de bu şeytan işi pisliklere katmak zorundayız. Şimdi mesela Allah-u Teala Bakara 275'te ne diyor? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ الرِّبَى Faiz yiyenler ne yapıyorlar? La yakumun illa kema yakumu şeytanu kema yakumu lladhi yatakabbatu şeytanu min elmas. O da gene şeytanın şey pislikte onların davranışları da şeytanın böyle aklını çelip şey aklını çeldiği kişiler gibi davranır.
Yani rizsün minameli şeytandan
oluyor. Rizsün minameli şeytan oluyor. Neden? Devamında söylüyor. Niye böyle? Zalike bennehum kavli innemel bey'u mislir riba. Derler ki ya alım satımla faizli işlem aynı değil mi? Aynı. Ne olacak yani sen şimdi şunu peşin fiyatı 10 lira olan şunu bir ay vadeli 11 liraya sattığın zaman caiz olacak da ben 10 lirayı niye bir ay vadeli 11 liraya borç verdiğim zaman caiz olmasın? Alım satım da tıpkı faizli işlem gibidir.
Bugün de aynen bunlar söyleniyor. Bugün de aynen bunlar söyleniyor.
Zaten paranın kirası diye.
Evet. Paranın kirası şu. Ya kardeşim, tabii bu tam bir şeytanlık gerçekten. İşte hani şeytanın çarpıp kafasını etkilediği kişiler, yani şeytana uyanlar ancak bunu söylerler. Başkası söylemez. Peki ben şimdi Erdem Hoca'dan bir şey rica edeyim. Bak şuradan vereyim sana. Sen şu Diyanet'in bu Diyanet'in meali o ayetin 275'e aç.
Açar hocam.
Bakara 275'e aç. Bak nasıl meal verildiğine bak. Yani Diyanet'e mahsus değil. Hepsi sendeki şey elmalı mıydı?
Evet.
Sen de elmalı ya. Karşılaştıralım.
Okuyayım mı hocam?
Oku oku.
Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayı.
Orada kal. Peki alışveriş faiz gibidir. Alışveriş ve faiz. Faiz nedir? Borçtan elde eden gelirdir değil mi? Birisine borç verirsin, ondan alırsın. Evet. Hani kâr da faiz gibidir derse anlaşılır. Alışveriş nasıl faiz gibi olur?
Faizli işlem gibidir demesi lazım.
Faizli işlem olması evet. Lazım ya. Bakın öyle şey ki, bak burada hemen şeytan derhal devreye giriyor. Elmalı ne diyor?
Riba yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa öyle kalkarlar. Şeytan çarpan kimse.
Şeytan çarpan kimse hiç gördün mü? Nasıl kalkmıştım? Ben burada Diyanet'in o kısmından hiç şey yapmadım.
Orada da öyle diyor hocam. Şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar.
Nerede kalkıyorlarmış? Kıyamet günü derler bir de.
Öyle bir şey yazmıyor da yani bu kadar yazmıyor.
O kıyamet de mi diyor?
Nasıl kalkarsa öyle kalkarlar.
Ya hiç şeytan çarpan bir adam gördünüz mü hayatınızda?
Zaten şeytan öyle ustalıklı yapar ki onun çarptığı adam da anlamaz mı? Biz nasıl anlıyoruz?
Ya şeytanın aklını çeldiği kişi gibi. Takabbut manası o. Kabata yani böyle sarsma anlamındadır. Yani insan böyle şey yapar. Adam doğruya karar verir. Şeytan zihnine bir vesvese yerleşir. Aa, ya böyle de olabilir ya. Tamam. Ya haram ama ben şu işimi göreyim. Bir daha da yap. Bak bu da ne oldu? Şeytan işi pisliklerden olmadı. Devamında ne diyor?
Bu işte onların bey tıpkı riba gibidir demeleri yüzünden.
Tercüme etmeden şey yapmış. Bey alım satım demek. Riba onların şey anladığım anda riba faizli işlem değil. Faiz. Abi riba bir mastardır. Bey de mastardır. Madem siz beye alım satım diyorsunuz ribaya da faizli işlem demek zorundasınız. Şeyine göre çünkü bağlantısına göre anlam verilir değil mi?
Ya beyde nasıl alanda satanı da işin içerisine katıyorsanız faizde de alanda vereni de işin içerisine katıp o işlemi koymak lazım
yani ortaya. Buradaki beyde vurgu farklı iki malın mübadelesi değişimi. Dolayısıyla bunun tam karşıtı da aynı farklı mal değil. Aynı cins malla yapılan bir işlem olması lazım.
Yani. Tamam şimdi bak bu dediğin de önemli. Ben bunu sana satarsam şunu 100 liraya satıyorum ben.
Tamam.
Ama yok benim şu anda param yok. Ben bir ay sonra vereyim. Tamam. O zaman 110 lira.
Tamam. İki farklı mal.
Peki tamam. Sen şimdi 110 lira verdiğin zaman ne arıyorsun?
Su oluyor.
Bunu arıyorsun. Hı-hı. Peki bir ay sonra bunun değeri 110 lira olarak kalabilir mi? Belki 200 liraya çıkar. Belki 50 liraya düşer. Hı-hı. Değil mi? Tamam. Alışık şey. Yani çünkü ticaretin içinde olanlar bilir. Piyasadan bazen gidersiniz bir yerden bir mal alırsınız, bakarsınız çok ucuz. Aa, ben çok yapmışımdır bu tür şeyler. Ya ne güzel bak, alırsın, bakarsın ki senin aldığın fiyattan daha ucuza satıyorlar. Hadi buyur. Ama bu alışveriş. Alışverişte bu risklere katlanmak zorundasın. Veresiye alışveriş yaptığın zaman da risk daha da başka olur. Yani adam belki borcunu da ödeyemeyebilir. Ya da o arada vefat. Gerçi o aynı şey faiz için de söz konusu. Peki faiz şey için, faiz olması için hiç işte sana şey bir parayı bir başka şeyle mi değiştiriyorlar? Parayı veriyor. Al sana 1000 lira. Bir ay sonra bana 1100 lira vereceksin. 1000 lirayı vereceksin artı 100 lira.
Yahut şeytanlığı orada da yapıp sanki iki farklı malı satıyormuş gibi görüntüsü altında yapıyorlar ki o da esasında bir kandırmaca yani.
İşte şeytanlık işte orada. Bir de diyor ki can faiz diyor kirayı siz kiraya helal diyorsunuz da faize niye haram diyor. O da malın kirası. Güzel. Peki hiç para kiralayan bir adam gördünüz mü?
Para kiralayıp oturan.
Yani şimdi bir arabayı kiralarsınız, kullanırsınız. Bir saat, iki saat, bir gün, on gün neyse getirir, arabayı geri verirsiniz. Onun kullanmasına karşılık. Hiç kullanmasan bile adam o süre içerisinde kullanma hakkını sana vermiş. İster kullan, ister kullanma. Bir evi kiralarsın, evde oturursun, süre bittiği zaman evi geriye verirsin. Yani o süre içerisinde evden yararlanmış olursun. Menfaat.
Yani tüketilen bir şey değildir kiralanan.
Kirada tüketilen bir mal değil. Ama sen bir borç para aldığın zaman ne yaparsın? Tüketir. Hemen derhal tüketir. Gidip borcunu ödemeye ya da ihtiyacını karşılamaya gidersin. Elinde para kalmaz. Sonra kalsa bile ya bu yenmez, içmez, içilmez. Yani şimdi şurada diyelim ki bir açık alanda 1 milyar doların olsa
çölde
1 milyar doların olsa ama kendini koruyacak bir elbisen olmasa o 1 milyar dolar sana elbiselik yapar mı? Karnı doyuracak bir şey olmasa onu yiyebilir misin?
Susuzluktan ölür hocam.
Yani susuzluktan ölürsün.
Yani o 1 milyar doları bir bardak su için verir.
Verir tabii.
Çölde.
Verir ya bir bardak su.
Çünkü hiçbir anlamı yoktur. Derim.
İşte görüyor musun? Bakın o kadar şey yapıyorlar ki insanların zihinlerini karıştırıyorlar. Niye? Bak bu da haram. İnsanların bir de bu tür şeylere de ilgisi var. Yani bütün haramlar insanların ilgisini çekiyor. Ya tamam ama şunu bir alayım da bir şey yapayım. Böyle ve şimdi şeyde de az önce içkiyle ilgili size söyledim. Biraz önce söylediğim gibi işte 1985'ten önce İstanbul Müftülüğü'ne 1976'da müftü yardımcısı olmuştum. Ya millete cevap vermek için faizle ilgili bütün fıkıh kitaplarını okudum, hiçbirisinden hiçbir şey anlamazsınız. Ne ayete uymuşlardır, ne hadislere. Resulullah'ın çok önemli bir sözünü kendi kafalarına göre saptırarak faize başka bir şey vermişler. Bugün mezheplerin tamamına göre, şu bu mezhep ayrımı yok, tamamına göre faiz sayılmayan ama dünyanın en kolay faizi işlemi olacak, yani herkesin aklı başında olan, herkesin faiz saydığı yöntemle bir banka kurarsın, çalışır gidersin. Yani bütün yasakların, böyle bu ilgi çeken yasakların ana sağlam. İşte bu da bir şeytan işi, pislik olmuyor hocam. Ve bu da ne yapıyor? Milleti perişan ediyor. Ondan sonraki ayet neydi? Ne diyor? Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat, değil mi? Allah faizin, faiz gelirini mahveder, azaltır. Yani böyle faizli işlem yaptığın zaman sürekli malın azalır, azalır, azalır. Ama zekat verdiğin zaman da o artar. Çünkü faiz piyasayı daraltır. Faiz insanları sıkıntıya sokar. Faiz gerçekten çok çok kötü bir şeydir. Çok kötüdür. Mesela sen geçen de bir şey yapmıştın bundan önceki derste. En son bu Kasım ayı için bankalar,
evet, evet,
hiç
evet,
kasalarında olmayan, yani sıfırla sadece ekranda olanları para sayıp millete borç verip kaç
280 kat.
280 kat.
Kasalarındaki paranın 280 katını kredilendirmiş.
Halbuki o kasalarındaki paranla bir kuruş vermiyorlar, evet, millete. Ve kaç trilyondu faiz olarak verdik.
50 kasalarında var. 14 trilyon kredi yapmışlar.
14 trilyon kredi. Ya millet 14 trilyon borca sokulmuş. Bu Avrupa'da da var, Amerika'da da var, her tarafta da var. Böyle milletin gırtlağını şey yapıyor. İşte bu Fatih Hoca'nın söylediği, işte bu 2024 yılının Kasım ayı endekslerinin şeyi. Olmayan para kredi olarak veriliyor. Eskiden para altın ve gümüştü. Bir hakiki değeri vardı. Bugün bir kağıt para. O kağıdın aslında, o kağıt da olmayan bir para. Bir değeri yok. Ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki dijital para, ekranda rakam. Yani, kaç lira istiyorsun? 10 lira, tamam, 10 yazıyor. Yok 100, tamam, bir sıfır daha atayım. Yok 1000 olsun, bir tane daha atayım. Yok 1 milyon, tamam canım, sıfırdan kolay, ne şu kadar al. Al git. Ama o bankaya desen ki bana 10 bin lira lazım. Mesela senin hesabında para var, 10 bin lira verir misin? Ya şu anda yok, öğleden sonra gel. Yok yarın gel der. Çünkü şey yok, o kağıt para bile yok.
Nakit yok. Evet.
Nakit yok. Neyse şimdi, yani bu Fatih Hoca hatırlatın iyi oldu yani. Demek ki şeyde neymiş? Faizde
şeytan
işi pislikmiş. Zaten Allah da onu çıkıyor. Gerçekten çok iğrenç ama az önce söylediğim gibi bak içki İslam aleminde maalesef böyle saptırılarak haramlığıyla oynanmış. Şeyler, bu uyuşturucular, yok bu hükme girmez denerek serbest bırakılmış.
Hocam bu kültürel yapıya işlemiş bir şey. Yani siz az evvel dediniz ya, milli içki vesaire gibi bir kavram da oluşturulmuş. Fakat mesela Kur'an'a baktığımızda hamr ile domuz eti arasında haramlık bakımından bir fark var mı? Hiçbir fark yok. Yani ikisi de aynı şekilde haram. Ama mesela bugün işte geçtiğimiz dönemde bir domuz etiyle ilgili bir spekülasyon yaratıldı. İşte bu gıdaların içerisinde vesaire. Bütün toplum, hani belki inananı inanmayanı dersiniz, büyük bir hassasiyet gösterdi. Bir feveran oluştu. Ama
bugün bu kadar yaygın bir içki ve içki ve uyuşturucu tüketimi varken kumar müptelalığı aynen öyle. Aynı şey hassasiyet toplumda yok. Öyle bir feveran yani bugün ya içki içiyorlarmış dediğiniz zaman kimse ne var bunda gayet normal diye davranıyor
içki,
neredeyse.
İçki masasında adam domatesini görmek istemez. Kafir hocam diye koyuyor.
Kesinlikle yemezler. Ben Avrupa'ya Amerika'ya gittiğim zaman bakıyorum adamlar içki içiyor hiç böyle hiç keyifle. Ama domuz eti dedim mi?
yani bu da ilginç bir şey. Şimdi herhalde biraz kültürel bir şekilde de bu insanın içine işlemiş şey. Topluma.
Kaldı ki domuz etiyle ilgili olarak da Allah diyor ki çok mecbur kalırsanız yiyebilirsiniz diyor. Ama içkiyle kumarla ilgili böyle bir şey
yok. Böyle bir şey yok. Evet aynen öyle. Yani ölecek olsanız içki içemezsiniz. Evet.
Yani. Tabii domuz etten uzak kalın demiyor Allah. Çünkü o dönem domuzu Allah boşuna yaratmamıştır. Onu mutlaka bizim yemeden kullanacağımız, istifade edeceğimiz yararlı tarafları mutlaka vardır.
Bugün pek çok eşyada kullanılıyor
tabii
zaten.
Tabii vardır. Mesela domuzun eti diyor, derisi demiyor, kılı demiyor. Yani bunlar ihtiyaç sadece domuzun etinden, etini yemeyeceksiniz diyor. Ve o pisliktir diyor, tamam. Gerçekten pislik. Yani siz ikiniz de bilirsiniz. Abdülhamit Hoca burada Allah rahmet eylesin. Evet. Bizim Almanca siteyi yönetti. 20 yıl Almanya'da tabiplik yapmış, doktorluk yapmış. Libyalı bir dostumuzdu. Tabii kendisi de Arap olduğu için de konu şeyi de iyi biliyor. Diyor ki kendisi cerrahtı. Allah rahmet eylesin. O kadar çok diyor böyle domuz eti yiyenleri ameliyat etti ki içleri böyle çürümüş diyor. Domuz çürütüyor insanları. Tamam. Ama yani tekrar şunu söyleyelim. Tamam domuz eti haram. Peki siz domuz eti yemiyorsunuz. Ama aç kaldığın zaman olur. Ama aç kaldığın zaman içki içemezsin.
Evet, aynen.
Çünkü ondan uzak dur diyor. Yaklaşma ona.
Susuzluktan ölseniz bir yudum içki içemezsin.
Ha, içemezsin. Ona uzak durun diyor. Ama bugün biliyorsunuz sadece ondan yetinilmiyor. Helal gıda diye bir saçmalık uydurmuşlar. Suya bile helal su diye damga atıyor. Ya kardeşim Allah'ın haram kıldığı tek yiyecek domuz etidir. Onun dışında sevmeyebilirsin. Niye? Allah-u Teala diyor ki tayyip olanları yiyin. Ne demek? Yani temiz ve lezzetli. Benim hiç sevmediğim bir şeyden Erdem Bey çok hoşlanabilir. Fatih Hoca çok hoşlanabilir. Yani birimizin hiç sevmediğini diğeri çok sevebilir.
Haram olmadığı sürece.
Ama haram değil. Haram değil. Evet.
Şimdi bu bir de hocam bu şey Ahmet ve Bağdağ ifadesi de önemli. Çünkü bu son dönemde özellikle kumarla alakalı olarak insanlar hayatlarında tabii çok kötü günler yaşamak zorunda kalıyorlar. Halbuki bir mümin bunların işte Allah-u Teala'nın bu ayetlerinden dolayı içki ya da hamr dediğimiz uyuşturucu ve içki gibi maddeler ve meysir ile yani kumar ile insanlar arasında düşmanlık ve kinin oluşacağını Allah'ın ayeti sayesinde baştan biliyor olmalı. Kendisini ona göre konumlandırır bir mümin, bir Müslüman. Bir de meysir ifadesine de bir isterseniz hocam şey yapmak lazım. Bu Allah Teala nasıl mal edinilmesiyle alakalı Nisa suresinin 29. ayetinde mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Rızaya dayalı ticaret şeklinde olursa o hariç o başka diyor. Yani dolayısıyla insanlar arasında malın dolaşımıyla alakalı, değiş tokuşuyla alakalı temel ilkeyi Allah-u Teala 4. surenin 29. ayetinde belirliyor zaten. Sizin az evvel söylediğiniz gibi faizli işlemler, yine bunun dışındaki kumar gibi bir takım oyunlardan kazanılan şeyler aslında meşru gelir kabul edilmediği için bunlar kesinlikle bir Müslümanın yaklaşması mümkün olmayan şeyler. Hatta meysir kelimesi de yine kolay anlamı, kök anlamı kolaylık kolay kazanılan, yani herhangi bir emek değil, başkasının hakkını siz hakkınız olmayan şekilde hiçbir emek sarf etmeden şansla, talihle, şunla bunla veya kandırma yoluyla ele geçirme şeysi olarak. Halbuki kumar zaten Arapça bir kelime olmasına rağmen Kur'an'da hiç o anlamda geçmiyor, o şekilde geçmiyor.
Hem kolay kazanıyorsun hem kolay kaybediyorsun.
Kolay kaybediyorsun. Tabii. Aynen öyle. Hem zarar hem
kazanmak da kolay. Sen şimdi bir yapıyorsun. 1000 liram vardı, 1 milyona çıktı birdenbire. Ne muhteşem. Ulan şimdi 1 milyonu koyayım, şimdi belki 1 milyar olur. 1 milyon koyuyorsun, sıfır.
O özelliğinden dolayı da kumardan acayip zengin olup hayatını ilerletmiş bir insana da hiç rastlamıyoruz. Yani adam bugün kazanıyor, yarın bir bakıyorsun her şeyini kaybetmiş.
Yani de psikolojisi de kayboluyor.
Evet, evet, maalesef.
Etrafındaki ailesi dost kalmıyor, şey kalmıyor. Yani çünkü niye? Çünkü Allah-u Teala'nın dini fıtrattır. Allah'ın koyduğu kurallara uyarsanız en büyük dostluğu kendinize yapmış olursunuz. Ama Allah'ın koyduğu kurallara uymazsanız en büyük düşmanınız kendiniz olursunuz. Mesela bu içkidir, kumardır. Falokları da öyle işte. Ne yapıyorlar işte şey, ona ne diyoruz bir Türkçe'de?
Piyango.
Ha, piyango.
Şans oyunları.
Şans oyunları. Ya bu piyangoda da şey yapıyorsunuz. Allah Allah. Ben mesela çocukluğumda Erzurum'da, hayır bilmiyorum ben tabii çocuk, hiçbir şeyden haberim yok daha yani. Küçücük bir çocuğuz. Yılbaşı geldiği zaman herkes böyle yılbaşı bileti almak için yarışa girerdi. Ondan sonra hele o yılbaşında o gece geç vakte kadar o şeyler, piyango çekilişlerinin ilanları falan var. Kimse yatmaz. Onu bekler. Yani böyle çok özel bir gün. Hatta bizim köyümüzden bile öyle hatırlıyorum. Ama şu anda nedir durum? Ben tam çocukken bilmiyorduk. Ama sonradan bunları öğrendik. Gerçekten insan hayret ediyor. Mesela Erzurum çok dindar bir şehir olarak. Güzel de işte. Peki bu ne oluyor kardeşim? Siz ey Osmanlılar, yani niye gittiniz bu şeyden? Yönetimden niye uzaklaştırıldınız? Çünkü Allah'ın dinine uymadınız. Dini kendi kafanıza uydurdunuz. İşte mesela faiz dedik. 19. asırda gerçekten Osmanlıların ekonomik gidişatı, yani ben Allah'a şükür şeyden bunu arşiv belgelerinden bildiğim için, Şeyhülislamlık arşivi işte ve mahkeme arşivi belgelerinden bildiğim için inanılmaz bir şey. Ya biliyorsunuz bunu nasıl yapıyorlar ya? Yani inanılmaz bir şeydir. Yani. Gerçekten yani Osmanlı devletini tutmuşlar, Fransa'ya teslim etmişler. Osmanlı Bankası diye bir saçma şey kurmuşlar. O banka bir kağıdın üzerine şu yazıyor, tamam. Onun karşılığında altın verip alıyorsun. 100 yazıyorsa 100 altın. 1000 yazıyorsa 1000 altın. Ve bunlar Birinci Cihan Savaşı'nda onu da yapmadılar. Onu da vermediler. Çünkü verdiği zaman para işlemi görüyor ya. İnanılmaz. Aynı şey bugün Türkiye'de uygulanıyor. Ne kadar söylersek söyleyelim kimseye bir şey duyuramıyoruz maalesef. Maalesef. Evet.
Erdem Bey'in biraz önce sözünü ettiği ayet Bakara 188. Ben mealini hızlıca okuyayım. Mallarınızı aranızda batıl, Kur'an'a aykırı yollarla yemeyin. Ayrıca insanların mallarının bir kısmını yemek için bile bile günaha girerek onu yetkililere rüşvet olarak vermeyin.
Erdem Bey'i okumadı. Nisa suresi.
O da aynı başlıyor.
Onu da oku.
Yok hocam, ben Nisa 29'u söyledim. Tamam, o da aynı şekilde başlıyor.
Benzediği için tabii. Evet, birbirine benzediği için.
Şimdi burada batıl yollarla Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında mesela işte ölçüde ve tartıda eksiltme yapmak batıl yolla yemektir. Kur'an-ı Kerim bunu yasaklıyor. Faiz yemek yine malı batıl yolla yemektir. Kumar ve şans oyunları, ki bugün onu konuştuk, o da öyle. Gasp, hırsızlık, yetim malı yemek, boşadığı hanıma verdiği bir şeyi geri almak, başkasının malını yemek için yetkililere rüşvet vermek. Ve bakın yine Kur'an-ı Kerim'e göre batıl yolla haram bir şekilde mal yemenin bir türü ne var? ayetleri gizlemek ve din istismarı yapmak. Kur'an-ı Kerim bunu da insanların mallarını batıl yollarla yemenin bir aracı olarak görüyor ve yasaklıyor. Bu da oldukça önemli. Ve yine biraz önce söylendi, ben yine sadece bir atıfta bulunmak istiyorum. Bu haramlar evrenseldir. Kur'an-ı Kerim'in bu koyduğu yasaklar evrenseldir. Ve bunların devlet eliyle yapılıyor olması bunları meşru hale getirmez. Yani fuhuşun, faizin, piyangonun devlet eliyle yapılıyor olması bunları hiçbir şekilde meşru hale getirmez.
Veya devletin bir kurumunun bunlara fetva veriyor olması da
onları meşru hale getirmez.
Şimdi bu isterseniz Maide suresinin ayetlerinin bir tamamını okuyalım. Şimdi diyor ki Allah-u Teala işte 90'dan itibaren okursak daha iyi olur. Ey müminler diyor, hamr yani sarhoş edici her şey, yani içki olması gerekmez. Uyuşturucu da olur, fark etmez. Yani insanı sarhoş ediyorsa işte kumar şeyler, sunaklar, işte insanların ibadet ettikleri bir takım putları da sunaklar yapılıyor. Ondan sonra piyango, bunlar şeytan işi pisliklerdir. Onlardan uzak durun ki umduğunuza kavuşasınız. Bunları yapmayın demiyor, uzak durun. Çünkü bir başladın mı alışırsın. Bir başladın mı tamam. Bir alışkanlık meydana getir.
Hocam siz şimdi okuyunca la leküm tüflühün ifadesi var ya, yani bu dünyadaki beklenti için de geçerli olursa, sen bunları yaparken işte para kazanayım, şu bu, bir bunların, bu beklentilerin hiçbirini karşılayamazsın. Tam tersine bunlardan uzak durursan bunlardan beklediğin şeyler meşru olarak sana gelir. Tıpkı faize de oradan bir kar elde etmek istiyor ama yemhakullahu riba diyor. Bu defa ve yürbisadır. Dibe düşüyorsun. Burada da bir şeyler kazanmak istiyorsun ama dibe düşüyorsun. Ama uzak durursan Allah sıkıntını giderir.
Tabii, uzak duracaksın. Hiç yaklaşmayacaksın. Yani asla. Yani faize de bu içki, kumar, piyango, ondan sonra piyango, işte bu şeyler. Mesela bugün evet diyebiliriz ki şey yok. Sunaklar yok. Nasıl yok? İslam alemi sunak dolu ya. Bir sürü adamın kabrine gidiyorlar. Ondan bir şeyler bekliyorlar. Bu sunaktan daha berbat. Ve oralarda bir şeyler harcıyorlar. Hayvan kesiyorlar, gidiyorlar. Onlardan da uzak duracaksın. Yani şimdi mesela Süleymaniye'nin bahçesine gidiyor. Kardeşim bu adamların burada sadece kemiği var. Belki kemiği bile çürümüştür. Ruh göklere çıkıyor. Niye oraya gidiyorsun? Ya işte falan. Anlatamıyorsun. Mümkün değil yani. Ya onu gidip selam veriyorlar. Selam aldığına da inanıyorlar. Ya nasıl? Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sen ölüye bir şey işittiremezsin ama bunlar işittiriyorlar. Hatta sohbet de yapıyorlardır mutlaka. Evet. Evet. Şimdi o da diyor ki şeytanın istediği sizden içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin yerleştirmesidir. Ve işte sizi Allah'ın zikrinden, yani Allah'ın kitabından uzaklaştırmasıdır. Ve görevlerinizden, namazdan ve diğer bütün görevlerden, çünkü namaz kılamazsın sarhoş olduğun zaman. En başta ondan uzaklaşırsın. Şimdi ondan vazgeçtiniz mi diyor. Vazgeçtiniz mi? Ama bundan vazgeçmek o kadar kolay değil. Alışkanlıklar acayip bir şey. Kolay bir şey değil. Bırakırsın bir daha başlarsın. Bırakırsın bir daha başlarsın. Şimdi onu da burada Allah-u Teala şöyle söylüyor. Bu Maide suresinin 93. ayetinde diyor ki leysa alellezine amenu ve amilussalihati 93 ve 90 bu şeyi okuyayım da 92'yi de okuyayım, tamam. Diyor ki Allah'ın Resulüne itaat edin. Yani zaten Allah'a itaat edin dediğim zaman Allah'ın bize ne istediğini ancak Resulü'nden öğreniriz. Bugün de işte Kur'an-ı Kerim Allah'ın Resulü'dür. Yani Kur'an'da ne varsa ona gönülden ve kesinlikle uyacaksınız diyor. Vahzeru diyor ve kendinizi sakındırın. Allah'ın emirlerine aykırı konulardan kendinizi sakındırın diyor. Ondan uzak durun diyor. Eğer fein tevelleytum fa'lemu ennema ala rasulinal belagul mubin. Eğer yüz çevirirseniz ya dinlemiyorsan tamam dinlemiyorsan dinleme ne yapalım. Bizim Resulümüze düşen yani Kur'an ayetlerini insanlara anlatan kişilere düşen apaçık bir bela tebliğden başka bir şey değildir. Ya anlatırsınız adama ya kabul ederse eder etmezse etmez. O sizi ilgilendirmez. Ondan sonra şöyle diyor. Bilhassa bunu terk etmenin ne kadar zor olduğu, bu böyle alışkanlıkları olanların çok uyuması gereken bir ayet bu. Diyor ki Allah لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَمْلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاهُمْ ف۪ي مَا تَعِيمُوا. İnanan ve iş yapmış olanların daha önce tattıklarından dolayı üzerlerinde bir günah yoktur. Ya tamam ben uyuşturucu iş kullanıyordum. Allah beni affeder mi? İçki içiyordum affeder mi? İşte kumar oynuyordum affeder mi? Tamam. İnandın Allah'a, iyi işler yapmaya başladın. Artık o kötü işleri bıraktın. Tamam. Üzerinde bir günah kalmaz. Allah seni affeder, korkma diyor. Ama ne, hangi şartta? İdamette kav. Ondan uzak kaldıkları sürece. Kendilerini onlardan koruyacaklar. Tamam ben şey yapmam. Onlardan koruyacaklar. Peki ve amenu amilus salihat. İnanan ve iyi işler yapan. Sümme takav sonra yine koruyacak. Burada ne anlıyoruz? Bazen insan şeye vazgeçer ama mesela ben sigarayı terk edenlerden duymuşumdur. Ya diyor bakıyorum sigara içiyorum. Hiç farkına varmadan. Yani çünkü alışkanlık var ya, bu içki, kumarda o şekilde alışkanlıklar şey yapar. Demek ki adam tekrar dönebilir, kendini engelleyemeyebilir ama gene tevbe edecek, kendini koruyacak. Allah'ın emirlerine uymaya çalışacak ve elinden geldiği kadar kendini koruyacak. Bu iki. Ondan sonra diyor ki ve menuha ve amen ve amel salihat sümme tekav ve amen sümme tekav ve ahsen. Yani kendisini ikinci defasında yanlışlardan koruyor. Üçüncüsünde de koruyor ve artık bundan sonra güzellikler yapmaya başlıyor. İyi şeyler yapıyor ama bir de daha iyi noktalara geliyor. Yani belki bir kere de tam terk edemeyebilir. İkincisinde ya ben yapamıyorum demesin. Yaparım kesinlikle. Üçüncüsünde de yapmayabilir. Çok fazla bir batmıştır bu pisliğe. Kurtaramayabilir kendisini. Üçüncüsünde kesinlikle kurtulur. Ve ondan sonra rahatlar. Bir rahmetli bir iş adamı vardı. Burada bu ayeti okurken böyle müzakere yapıyoruz kendileriyle. O tabii ben onu tanıdığım zaman hiçbir yanlış bir şeyine rastlamadım ama o bu ayet okuyunca dedi ki ah bu ayet beni anlatıyor ya dedi. Ben dedi çok içkiye düşkün bir adamdım dedi. Çok içerdim. Sonra bir tevbe edeyim dedim. Sonra bir de baktım yine devam ediyorum içkiye. Bir süre daha devam ettim ya yine tevbe ettim. Ondan sonra baktım yine eskisi kadar olmasa bile yine şey yapıyorum. Dedim artık yok bitti. Üç. Bir iki üç daha şimdi. Tamam, üçüncüde artık tamamen bıraktım. Artık hiç yanına bile yaklaşmıyorum. Her şeyden kurtuldum. Demek ki en kötü tiryakiliği olan kişiler bile Allah'ın rızasına odaklanacak. Allah ne diyorsa onu yapacaklar.
Mutlaka başarılı.
Ve kesinlikle başarılı olur. Ve ahsenu diyor. Daha üst seviye, daha da güzel noktalara gelmiş oluyorlar. Allah-u Teala her konuda kendi emirlerine uymak, asla yanlış yapmamayı ve onun emrettiği şekilde yaşayarak en iyi noktaya gelmeyi hedefine alan kişilerden olmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.